Ayrım 48.
Çoğu yerlerde kızlar için ayrı okullar bulunmasına rağmen kızların okula gönderilmeleri başlı başına bir sorun teşkil eder. Çoğu kez bu sorun kızların hiçbir okula gönderilmemesi şeklinde sonuca bağlanır. Kadını eğitmek günah sayıldığı içindir ki Müslüman ülkelerde bu sorunlara eğilenler zındık gözüyle görülür olmuşlardır. Geçen yüzyılın ilk yarısında Osmanlı padişahlarından 2. Mahmud'a gavur padişah damgasını yediren nedenlerden biri kızlar için özel okullar açtırmak istemesidir. Onun örneğini Mısır'da Hidiv İsmail Paşa izlemiş ve onun gayretlerini bazı yazarlar desteklemiştir. Fakat kadının eğitilmesini Kur'an esaslarına aykırı bulan çevreler ve özellikle El-Eser bütün bu girişimleri dinsizlikle karşılamıştır. Kadınların eğitimsizliği bakımından şeriat ülkeleri yeryüzünün en kültürsüz ve en geri ülkeleri arasında yer almışlardır. Avrupa'ya ya da Kuzey Amerika'ya nazaran çok geri sayılan diğer ülkelerle, örneğin Güney Amerika ya da çoğu Asya ülkeleri gibi kıyaslandığında Müslüman ülkeler başlı başına bir grup olarak kadının cahil bırakılması konusunda çok zavallı bir durumdadırlar. Bu farklılık sadece kültür ve ekonomik alanlarda değil fakat ulusları gittikçe yoksullaştıran ve çaresizliğe sokan konularda, örneğin nüfus patlaması alanında da kendisini gösterir. İstatistiklerin ortaya vurduğu gerçek şudur ki, kadınların eğitimine önem verildiği oranda doğum artışı azalmaktadır. 7. Ekonomik alanda kadını pasif ve verimsiz kılmanın yolu. İslam öncesi dönemde Arap kadını ekonomik faaliyetlerde bulunabilir. Örneğin tek başına ticaret yapabilirdi. Muhammed'in ilk karısı Hatice'nin kervanlar işlettiğini, adamlar tuttuğunu, bu adamlara kârdan paylar dağıttığını daha önceki bölümlerde görmüştük. Fakat Muhammed, Hatice'nin ölümünden sonra kadının bu özgürlüğünü kökünden yok etmiştir. Getirdiği sistemde kadın ev işleriyle meşgul olmak, evden çıkmamak, erkeklerle temasta bulunmamak, her yapacağı iş için kocasından izin almak zorunda kılınmıştır. O tarihten bu yana Müslüman ülkelerde kadın, ziraat alanı hariç, ekonomik faaliyetler bakımından pasif durumda bırakılmıştır. Ziraat alanında yani tarlada çalışması, bu alanın bir bakıma ev işi niteliğinde sayılması ve erkeklerle bir arada bulunmayı gerektirmemesindendir. Durum günümüzde de budur. Sanayide ve hizmet sektöründe çalışan kadınların tüm nüfusa oranı ortalama %5'i geçmez. Bu oran Türkiye ve Mısır gibi ülkelerde biraz daha yüksektir ve daha doğrusu %12 ve %18 civarındadır. Kentlerde ve büyük iş merkezlerinde çalışan kadınların çeşitli meslek şubeleri itibariyle dağılımı erkeklerle temas durumuna göre değişir. Bu temasın az olduğu alanlarda, örneğin kız okullarında ya da cinsiyete göre ayrı yerlerde çalışmayı ayarlayan fabrikalarda bu oran biraz daha yüksektir. Çoğu ülkelerde sekreterlik ya da telefon memurluğu gibi işler daha ziyade erkekler tarafından görülür. Kadının çalışması esas itibariyle erkeğin iznine bağlanmıştır. Koca bu izni genellikle vermek istemez. İslam ülkelerinin tümünde kadının mesleki hayata atılmaması ve ekonomik faaliyetlere katılmaması hep aynı nedenlere dayalıdır ki, o da erkeğin kıskançlığını tahrik etmemek için kadını erkekle bir arada bulundurmamaktır. Eğitim görmüş kimseler dahi kendilerini bu ilkel zihniyetten kurtaramamışlardır ve kadının özellikle kendi eşlerinin çalışmasına karşıdırlar. Meğer ki erkeklerden ayrı yerlerde çalışma söz konusu olsun. Kadının kurtuluşu davasının bir ekonomik sorun olduğunu, ekonomik koşulların oluşmasıyla bu kurtuluşun kendiliğinden oluşacağını, çünkü özgürlük ve bağımsızlık denen şeye ekonomik sıkıntıdan kurtulmakla, iş alanlarının açılması ve bu alanlarda iş bulmakla, avantajlar sağlamakla, örneğin çocuk bakımı kolaylıkları yaratmakla kavuşacağını söyleyenler çoktur. Ancak bunu söyleyenlerin unuttukları şudur ki, ekonomik gelişmeyi sağlamak için Müslüman kişiyi şeriatın kaderciliğinden, insanı miskinleştirici ve sefil yaşamlara mahkum edici etkilerinden, bir lokma bir ırka felsefesinden, her rızkın Tanrı'dan geldiği yalanlarından ve yeryüzü nimetleri yerine cennetteki hurilere erişme hayallerinden kurtarmak gerekir. Bunu yapmadıkça ekonomik canlılığa, bolluğa ve refaha erişme olasılığını sağlamak mümkün olamaz. Hatırlamak gerekir ki İslam ülkelerinde ekonomik sıkıntı ve kişisel yoksulluk cahil halk yığınlarını dize getirecek ya da dinsel kölelikten kurtaracak neden değildir. Aksine sefil yaşamlara katlanmanın fazilet olduğuna inandıran bir nedendir. ekonomik sömürüye karşı isyan etmek ya da bozuk düzeni değiştirip adil bir sisteme erişmek ve bu maksatla iş sahalarının açılmasını beklemek Müslüman kişinin kafasında yer eden bir şey değildir. Çünkü onun kafası bol rızkın ve sermaye denen her şeyin Tanrı tarafından belli kişilere verildiğini öngören hükümlerden tutunuz da hiçbir şey insanın kendi emeğinin ürünü değildir şeklindeki emirlerle, yani yeryüzü refahını sağlamak için çalışma heveslerini söndürücü hükümlerle yoğrulmuştur. Ekonomik sıkıntıyı şikayet konusu yapmak şöyle dursun, aksine nimet bilmiştir din uğruna. Çünkü Muhammed ona bu dünya yoksullarının varlıklı olanlardan 500 yıl önce cennetlere kavuşacağını müjdelemiştir. Öte yandan Müslüman erkek ekonomik sıkıntıyı hissetse, açlıktan öleceğini bilse yine de kadının ekonomik güce katılmasını ve erkeklerle bir arada çalışmasını istemez. Üstelik kadının çalışma hayatına girip para kazanıp bağımsızlık taslamasına, süslenip püslenmesine ve karşısına geçip caka satmasına hiç tahammülü yoktur. Kadın üzerindeki baskısının ve hakimiyetinin azalabileceğini anladığı an, kadın hakları davasının en azılı düşmanı kesilmeye hazırdır. 8. Muhammed'e göre cehennemdekilerin çoğunluğunu kadınlar teşkil eder. Kadını zavallı kılma gaddarlığını şeriat sistemi sadece bu yeryüzü yaşamı itibariyle yeterli görmemiştir. Sadece kocasının hizmetçisi, şehvet gidericisi kertesine indirmekle yetinmemiştir. Sadece hakaret edilmeye ve dövülmeye layık bilmemiştir. Bütün bunlardan gayrı bir de gelecek dünya yaşamları içerisinde de mutsuzluğa, yalnızlığa terk etmiş ve genellikle cehennem ehli olarak nitelendirmiştir. Ve bütün bu insafsızlıklarda bulunurken üstelik bir de kadını koruyormuş ya da yüceltiyormuş gibi kurnazlıklara yönelmiştir. Birazdan belirteceğimiz gibi Muhammed, her ne kadar kadınların itaatkar ve kocalarına yararlı olmaları halinde iyi kadınlar olarak cennete gireceklerini müjdelemiş ise de, cenneti sırf kadınları kocalarına boyun eğdirtmek amacıyla ve sömürü tuzağı olarak öngörmüştür. Çünkü kadınlara asıl layık gördüğü yer cehennemdir. Her vesile ile ve her fırsatta cehennemin çoğunluğunun kadınlardan oluştuğunu söylemiştir. Tanrı sözleridir diye bellettiği Kur'an'da cenneti, münhasıran mümin erkeklerin keyfine, şehvetine, zevkine uygun, ebedi mutluluğa kavuşacakları bir yer olarak tanıtmıştır. Tanrı'yı her an ananların ya da Tanrı ve peygamber emirlerine uyanların defterleri sağdan verilmiş olanların ve sabırlı olanların vesaire cennete gireceklerini vaat ederken, bu deyimlerle genel olarak hep erkekleri kastetmiştir. Bunun böyle olduğunu kanıtlayıcı hükümlerden birkaçını zikretmek gerekirse, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, şüphesiz cennetlerde ve Rablerinin kendilerine verdikleriyle zevk duyarak nimetler içindedirler. Rableri onları cehennem azabından korumuştur. Onlara şöyle denir, dizi dizi tahtalara yaslanarak afiyetle yiyin için onlara ceylan gözlü eşler veririz. K52 Tur Suresi ayet 17-20. Doğrusu Allah'a karşı gelmekten sakınanlara güzel bir gelecek vardır. Kapıları onlara açılmış, adn cennetleri vardır. Orada tahtlara yaslanmış olarak türlü meyveler ve içecekler isterler. Yanlarında gözlerini eşlerine, kocalarına dikmiş güzeller vardır. K38 Sad Suresi ayet 49-52. Allah'a içten bağlı kullar, işte bildirilen rızık ve meyveler onlaradır. Nimet cennetlerinde karşılıklı tatlar üzerinde kendilerine ikram olunur. Baş ağrısı vermeyen, sarhoş etmeyen, bembeyaz bir kaynaktan doldurulmuş kadehler sunulur. Yanlarında el değmemiş, deve kuşu yumurtası renginde bakışlarını yalnız erkeklerine çevirmiş ceylan gözlü dilberler vardır. K37 Saffat Suresi ayet 40-49. İyilik işlemekte önde olanlar, nimet cennetlerinin gözdeleri onlardır. Murassa tahtlara karşılıklı olarak yaslanırlar. Ölümsüz gençler yanlarında baş ağrısı ve dönmesi vermeyen ibrikler, kadehler arzulayacakları kuşetiyle dolaşırlar. İşlediklerine karşılık olarak sedefteki inciler gibi ceylan gözler vardır. Defterleri sağdan verilenler ne mutlu o sağcılara. Biz ceylan gözlüleri defterleri sağdan verilenler için yeniden yaratmışızdır. Onları bakire, eşlerine düşkün ve yaşıtları yapmışızdır. K56 Vakka Suresi ayet 10-38. Rabbine karşı korkan kimseye iki cennet vardır. Bu cennetlerde bakışlarınızı yalnız erkeklerine çevirmiş, daha önce ne insan ve ne de cinlerin dokunmuş olduğu eşler vardır. Onlar yakut ve mercan gibidirler. Oralarda iyi huylu güzel kadınlar vardır. Çadırlar içinde ceylan gözlüler vardır. Cennetlikler orada yeşil yastıklara, işlemeli döşeklere yaslanırlar. K55 Rahman Suresi ayet 46-76. Görülüyor ki Kur'an'ın cennet vaatleriyle dolu bu ayetlerine geniş bir ifade tarzı niteliğinde olarak Allah'a karşı gelmekten sakınanlar ya da Allah'a içten bağlı kullar ya da iyilik işlemekte önde olanlar ya da defterleri sağdan verilenler anlamında tümceler ve sözcükler yer almıştır. Ve işte bunlara bakılarak sanılır ki cennetteki nimetler kadın erkek her mümin için öngörülmüştür. Oysa ki bu böyle değildir. Çünkü bu tümcelerle tanımlanan müminler sadece erkeklerdir. Çünkü cennetlerin nimetleri sadece erkek sınıfının zevkine, keyfine ve şehevi ihtiyaçlarına göre ayarlanmıştır. Yukarıya aldığımız ayetlerin italik içinde düz satırları tekrar gözden geçirilecek olursa, görülür ki cennet sakinlerine ceylan gözlü dilberler, huriler, bakireler ve bakışlarını yalnız erkeklerine çevirmiş yakut gözlü güzeller vaat edilmiştir. Başka bir deyimle, cennete gideceği belirtilen sağcılar, defterleri sağdan verilenler ya da iyilik işlemekte önde olanlar tanımı, ceylan gözlü dilberler, el değmemiş bakireler, yakut mercan gibi kadınlar tanımı ile bağlantılıdır. Bu bağlantının kadınlar lehine bir yönü olmadığı aşikardır. Çünkü ceylan gözlü dilberlerden ve bakire kızlardan zevk alacak kadınların sayısı çok olmasa gerektir. Hiç kuşku edilemez ki hurilerle, iri kara gözlü dilberlerle ve bakirelerle doldurulmuş olan cennet hep erkekler için düşünülmüştür. Muhammed'in Kur'an'a yerleştirdiği hükümlerden de anlaşılmaktadır ki Tanrı bu güzelleri erkekleri için öngörmüştür. Biz ceylan gözlüleri defterleri sağdan verilenler için yeniden yaratmışızdır. K56 Vakıa Suresi ayet 10-38. Muhammed cenneti öylesine mümin erkekler için öngörmüştür ki yukarıdaki deyimlerden gayrı bir de erkekleri ehli cennet ya da cennetlikler sözcükleriyle anmıştır. Buna karşılık kadınlara ehli cehennem deyimini uygun bulmuştur. Örneğin Kur'an'ın Rahman suresindeki cennetlikler orada yanlarında ceylan gözlü dilberler ve iyi huylu güzellerle işlemeli döşeklere yaslanırlar. K55 Rahman suresi ayet 76 şeklindeki tümce sadece mümin erkekleri kapsamaktadır. Yine aynı şekilde Muhammed, Ebu Hüreyre'nin rivayetine dayalı bir hadisinde, ehli cennetten her birinin iki kadını vardır ki, vücudunun letafetinden baldır kemiğinin iliği etinin üstünden görünür, demiş ve derken de ehli cennet sözcüğünü görüldüğü gibi sadece inanan erkekler karşılığı olarak kullanmıştır. Bütün bunlara eklenebilecek daha nice benzeri hükümler sıralamak kolaydır. Ne var ki inanmış erkekleri cennete layık görürken, ve ehli cennet deyimiyle tanımlarken kadınları da aksine genel olarak cehennemlik bilmiş ve onlar için ehli cehennem sözcüğünü seçmiştir. İbn Abbas'tan öğrenmekteyiz ki Muhammed bu konuda ısrarlıdır. Nitekim hadislerinden birinde şöyle der. Bana cehennem gösterildi, bir de gördüm ki ehli cehennemin ekserisi kadınlardır. Üsame'nin rivayetine dayalı bir başka hadise göre Muhammed şöyle konuşmuştur. Ben cennetin kapısında durdum, gördüm ki cennete girenlerin çoğu darlıkta yaşayanlardır. Bu sefer cehennemin kapısında durdum, oraya girenlerin çoğu kadınlardı. İmran İbn Hüsan'ın nakline göre Muhammed'in bu konudaki bir başka hadisi şöyledir. Ben Miraç gecesi cehenneme baktım, cehennemliklerin çoğunu da kadınlar teşkil ettiğini gördüm. Ebu Said'in bildirdiğine göre, Muhammed bütün bu düşündüklerini ve söylediklerini doğrudan doğruya kadınların yüzüne vurmaktan geri kalmamıştır. Nitekim bir hadisinde kadınlara hitaben şöyle konuşmuştur. Siz kadınların çoğu cehennem kütüğüdür. Ey kadınlar, bana cehennem halkı gösterildi. Çoğu sizler idiniz. Söylemeye gerek yoktur ki cehennemlik deyimiyle tanıttığı bu kadınlar mümin kadınlardır. İnanan kadınlardır. İnanmayanlar zaten haliyle cehenneme gideceklerdir. A. Muhammed'e göre cehennemdekilerin çoğunluğunu kadınlar teşkil eder çünkü onlar aklen ve dinen dun ve taban kötü ve hilekar ve küfrandırlar. Peki ama Müslüman oldukları halde neden kadınlar cehennemin çoğunluğunu teşkil etmektedirler diye sorulacak olursa bunun yanıtını Muhammed genel olarak şöyle vermektedir. Çünkü kadınlar doğuştan kötü ve düzenbaz ve hilekar yaratıklardır. Ve çünkü kadınlar genellikle kocalarına karşı isyankar ve küfrandırlar. Çünkü kadınlar tavan, erkeklerden asabidirler. Çünkü kadınlar ziynete ve dünya alayışına meclup, tutkun bulunmaktadır. Ve çünkü kadınlar aklen ve dinen dun yaratıklardır. Bu ve buna benzer görüşlerini Kur'an'a yerleştirdiği ayetler ve hadis sünnet şeklinde bıraktığı hükümler olarak ortaya vurmuş olduğuna değinmiştik. Hatırlanacağı gibi bunlar arasında, kadınlar hilesi büyük, kötülükleri açık, boş boğaz, ahlakları zayıf ve şeytan ruhlu yaratıklardır şeklinde olanları vardır. Ya da bundan daha ağır ifadelerle, benden sonra erkekler için kadınlardan zararlı bir fitne bırakmadım diyerek kadınların fitneciliğini sergilediği de varittir. Yine aynı şekilde kadınların küfürbaz ve nankör olduklarını anlatmak üzere Tanrı'nın dahi "Ey kadınlar, düzenleriniz pek büyüktür sizin" diye konuştuğuna dair hatırlatmaları yanında, "Bana cehennem gösterildi. Bir de gördüm ki ehli cehennemin ekseri kadınlardır. Onlar küfrederler. Onlar kocalarına karşı küfran ederler. İhsana karşı küfran ederler. Birisine dünya dünya oldukça ihsan etsen de sonra senden hoşuna gitmeyen bir şey görse ben senden hiçbir hayır görmedim" der şeklindeki konuşmaları da vardır. Nankördürler diye kadınların yüzüne "siz kadınların çoğu cehennem kütüğüdür" diyerek konuştuğu da olmuştur. Söylemeye gerek yoktur ki fitnecilik ya da nankörlük kadına özgü bir şey değildir. Bilimsel bir kıyaslama yapılmış olsa tarih boyunca erkeklerin muhtemelen kadınlardan çok daha fitneci ve nankör karaktere sahip oldukları ortaya çıkacaktır. Hiç kuşkusuz ki kadına karşı önyargılarla dolu bulunan bir kimseden tarafsız bir tanımlama beklemek kolay değildir. Ve işte Muhammed'in bu tür tanıtmalarına bakarak İslam dünyasının bilgin ve düşünürleri cehennem sakinlerinin çoğunluğunun kadınlardan oluşmuş bulunmasını hep bu nedenlere dayalı olarak işleye gelmişlerdir. Örneğin İbn Ebi Sufre'ye göre kadınların genellikle kocalarına karşı isyankar ve küfürbaz olmaları bu nedenlerden biridir. Kurtubi ise kadın sınıfının taban erkeklerden asabi olmalarını ziynete ve dünya alayışına meclup bulunmalarını sebep olarak ekler. Söylemeye gerek yoktur ki bütün bu bilgin ve düşünürler Muhammed'in sözlerini kendilerine malzeme yaparak bu sonuçlara varırlar. Ne ilginçtir ki hiçbirinin aklına madem ki Tanrı insanları kendi dilediği gibi şekillendirir, karakterlerini dilediği gibi biçimlendirir, dilediğini iyi eder, dilediğini kötü yola iletir ve bütün bunlar Kur'an ile belli edilmiştir. O halde nasıl olur da insanları hem saptırır ve hem de sapıktır diye cehenneme gönderir? Nasıl olur da kadınlara aklen ve dinen dun, taban kötü, fitneci ve hilekar vesaire yaratır? Sonra da böyle yaratılmışlardır diye onları cehennemin çoğunluğundan kılar diye sormak gelmemiştir. Gelse de susmuşlardır. Kadınların cehennem sakinlerinin çoğunluğundan olmaları nedenlerinden bir diğeri de tabii yine Muhammed'e göre aklen ve dinen dun, eksik yaratılmış olmalarıdır. Nitekim "Ey kadınlar, bana cehennem halkı gösterildi, çoğu sizler idiniz" derken ne acayiptir ki tam akıllı ve dinine hazımlı kimsenin aklını sizin kadar eksik akıllı ve eksik dinli hiç kimsenin çelebildiğini görmedim diye eklemiştir. Kadınları küçültür nitelikteki bu sözleriyle Tanrı'yı çelişmeli bir duruma düşürdüğünü muhtemelen fark etmemiş olmalıdır. Çünkü bu sözlerin altında sırf cehennemin çoğunluğunu doldurmak maksadıyla Tanrı'nın kadınları eksik akıllı ve eksik dinli yaratmış olduğu suçlaması yatmaktadır. Oysa ki yüce ve adil bir Tanrı fikrine bağlı hiç kimse Tanrı'nın kadınları hem eksik akıllı ve eksik dinli yaratıp hem de sırf böyle yaratılmışlardır diye onları cehenneme atmasına akıl erdiremez. Fakat her ne olursa olsun şeriat dininin kadınları cehennem ehli olarak tanıtması birazdan göreceğimiz gibi sadece onları aşağılama ihtiyacından değil, fakat aynı zamanda erkeğin hizmetine ve sömürüsüne sokabilme düşüncesindendir. Cehennemin çoğunluğunun kadınlardan oluştuğuna dair sözlerin kadınları kötülükten uzaklaştırmaya matuf olup aşağılama amacını gütmediği iddialarındaki yalanlar. İslamcılar akıl dışı ve çocuksu bir mantıkla cehennem ahalisinin çoğunluğunun kadınlardan oluştuğuna dair Muhammed'in söylemiş olduğu sözlerde kadını aşağılatan bir şey olmadığını söylerler. Güya bu sözler kadınları iyilik yapmaya ve kötülükten uzaklaştırmaya teşvik maksadıyla söylenmiştir. Oysa ki eğer maksat bu idiyse, bu takdirde Muhammed'in sadece kadınları değil fakat erkekleri de muhatap edinerek konuşması gerekirdi. Ne yazık ki Muhammed, cehennem halkının çoğunluğunu erkekler teşkil eder diye bir şey söylememiştir. Çoğunluğun kadınlardan oluştuğunu söylerken, sebep olarak da kadınların genellikle hayırsız, nankör, kocalarına küfren vesaire olduklarını bildirmiştir. Örneğin bir hadisinde şöyle der: "Cehennemin ekser ahalisini de kadınlar olarak gördüm. Çünkü onlar kocalarına karşı küfranı nimet ederler. İyiliğe karşı küfranı nimet ederler. İçlerinden birine dünya, dünya oldukça iyilik etsen de sonra senden, arzundan aykırı ufacık bir şey görse hemen senden hayır görmedim ki der." Başka bir deyimle Muhammed'in anlatmak istediği şey kadınların çoğunun kötü ruhlu ve kocalarına karşı nankör olduklarıdır. Oysa ki kadınların genellikle erkeklerden daha hayırsız, daha nankör, daha küfranı nimet olduklarını iddia etmek yanlıştır. Bilakis basit bir muhakeme tarzı ile durumun erkekler aleyhinde bulunduğunu söylemek ve erkeklerin en azından kadınlar kadar ve hatta kadınlardan çok cehenneme layık olduklarını belirtmek mümkündür. Yine tekrarlayalım ki, cehennemin çoğunluğunun kadınlardan oluştuğunu söylemenin bir de Tanrı fikrini küçültür bir yönü vardır ki o da şudur: Muhammed'in söylemesine göre insan denilen varlığı iyi ya da kötü yaratan güya Tanrı'dır. Yani Tanrı, daha ana karnındayken insanın kaderini, karakterini, işini, ecelini, rızkını vesaire her şeyini önceden çizer. Örneğin, kimi doğru yola koymak isterse onun kalbini İslamiyet'e açar. Kiminin de kalbini dar ve sıkıntılı kılar, sapıttırır. Kur'an 6 Enam suresi ayet 125 ya da Tanrı'nın fitneye düşmesini dilediği kimseler vardır ve Tanrı onları saptırır. Örneğin Maide suresi ayet 41. Fakat böyle yaptığı halde Müslüman olmayanları ve kötüleri cehenneme atar. Söylemeye gerek yoktur ki Tanrı'nın insanları bu şekilde hem kafir ya da kötü huylu yaratıp sonra da böyledirler diye cehenneme atması Tanrı'nın yüceliği ve adaletiyle bağdaşmaz. Şu hale göre eğer Muhammed'in dediği gibi cehennemin çoğunluğu kadınlardan oluşuyor ise ve bunun nedeni de kadınların nankör ve kocalarına karşı nankör olmaları ise, bu takdirde Tanrı'nın keyfi ve adaletsiz olduğunu kabul etmek gerekir ki bu da Tanrı'nın yüceliği fikriyle bağdaşmaz. B. Kadınların cennete girebilmeleri kocalarına yararlı olmalarına ve onları kendilerinden razı kılmalarına bağlıdır. Peki ama inanan kadınlar cehenneme gitmek için mi yaratılmışlardır? Kadınların cennete gideni olmayacak mıdır diye soracaksınızdır. Evet, olacaktır. Ne var ki cennete girebilmek için her şeyden önce kocalarının hizmetini iyi görmek, şehvetini iyi gidermek, kocalarına mutlak şekilde itaat etmek ve daha doğrusu kocalarını her hususta kendilerinden razı etmek gibi şartları yerine getirmeleri gereklidir.